Herkese merhaba. Teknoloji.org'un 2023 yılı podcast serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. 2023 yılı podcast serimizin ilk bölümünde CES 2023 hakkında konuşmuştuk. Bu bölümümüzde ise günümüzün vazgeçilmez teknolojilerinden birisi olan internet hakkında konuşacağız. Arkadaşım Mert bu bölümde benimle. Hoş geldin Mert.
Merhaba Furkan, hoş bulduk.
Şimdi internet ilk olarak çok kapsamlı bir alan. Bu yüzden konuşacak aslında çok fazla konumuz var. Ama ben ilk olarak istersen internetin nasıl çalıştığına biraz değinmek istiyorum. Çünkü günümüzde internet ne kadar fazla kullanılsa da insanlar internetin nasıl çalıştığına, nasıl erişebildiklerini tam olarak bilmiyorlar. Özellikle Türkiye'de bu konuda çok fazla yanlış bilgi, eksik bilgi var. Bu yüzden izninle ilk olarak internet nasıl çalışıyor, internete nasıl erişim sağlıyoruz? Bundan bahsetmek istiyorum ben birazcık.
Bence harika olur. Hadi başlayalım.
Şimdi ilk olarak abi bilgisayarlar internet servis sağlayıcılarına bağlanıyorlar. Burada bilgisayarlardan bahsediyorum ama telefonlar da tabii ki aynı şekilde istiyorlar. İnternet servis sağlayıcılarımız da aslında daha büyük ağlara bağlanıyorlar. Yani biz temel olarak örnek vermek gerekirse Türkiye'de Türk Telekom üzerinden internete bağlandığımızı düşünsek de Türk Telekom'da dünyanın başka bir yerinde daha büyük bir ağa bağlanarak bizlere internet hizmeti sağlıyor. Yani kısaca özetlemek gerekirse internet ağları cihazların birbirlerine bağlanmasıyla çalışıyor. Günümüzde bu bağlantılar için kablolar ve uydular kullanılıyor. Şimdi genel olarak insanlar şunu düşünüyorlar. Biz internete direkt uydu üzerinden bağlanıyoruz. Evet, kısmen doğru bir algı. Çünkü uydu üzerinden direkt bağlanılan internet hizmetleri de mevcut. Ama günümüzde internetin çoğunluğu okyanus ve denizlerin altında bulunan kablolar üzerinden sağlanılıyor. Yani şöyle ki dünya genelinde internet sağlayıcıları, devletler okyanusların ve denizlerin altında bildiğin nasıl tarif etsem bir kablo bağlantı sistemi, kablo bağlantı düzeni kurmuşlar. Son bilgilere göre yanlış hatırlamıyorsam 468 tane kablo mevcut diye hatırlıyorum ama yanlış olabilir dediğim gibi. Çünkü sürekli güncelleniyor, sürekli yeni kablolar bağlanıyor birbirine. Kısacası bu
bütün
şekilde
dünya için mi geçerli? Bütün
aynen
dünya
öyle
468
abi.
Kabloyla mı?
Aynen abi. Aynen o şekilde. Türkiye'de de yani Türkiye'den geçen de temel olarak 4 tane kablo mevcut. 4 tane kablo ağı mevcut. Bunlardan birisi bizi Kıbrıs'ta bağlıyor. Bunu yapan firma tabii ki Türk Telekom oluyor. Türkiye'den Kıbrıs'a bir hat çekmişler. Bunun yanı sıra İtalya ve İsrail ağına bağlayan bir ağ mevcut bize ama burada Türkiye'nin hissesi yok. Yani Türk Telekom'un bu ağ üzerinde hissesi bulunmuyor. Bir diğer ağ Türkiye'nin Romanya ve Bulgaristan'la bağlayan bir ağ. Bunu Türk Telekom oluşturmuş. Yani hisse sahibi Türk Telekom. Karadeniz'den geçiyor bu ağ. Son olarak da bizi tüm dünyaya bağlayan bir global ağ mevcut. Bunda Türk Telekom'un hissesi var, Vodafone'un hissesi var ve bildiğim kadarıyla Türkcell'in hissesi var diye hatırlıyorum. Bu ağın uzunluğu yanlış hatırlamıyorsam 38 bin kilometreye kadar çıkıyor abi. Yani Türkiye'den başlıyor, Çin'e gidiyor, Hindistan'a gidiyor, oradan dünyanın başka bir ucuna gidiyor. Yani aslında dünyayla bizi bağlayan ağ bu ağ diyebilirim.
Herkesi bağlayan ağ bu ağ galiba, sadece bizi değil.
Aynen o şekilde. Daha önce bu okyanus altından geçen kabloları duymuş muydun abi?
Duydum. Bir kere gördüm sanki ben öyle bir fotoğraf ya da video tarzında bir şey. Bayağı bu hani okyanusun altında da olmasından dolayı kalın korunaklı bir yapısı var. Hani bildiğimiz bizim bu normal günlük hayatta kullandığımız kablolar gibi çağrışta da sanki geniş çaplı işte daha sanki etrafını bir de bir katmanla sarıyorlardı hani ekstra zarar görmesin diye.
Aynen o şekilde abi. Bunun da sebebi şu ki hani çok ütopik gelebilir, çok komik gelebilir ama köpek balıkları olsun, diğer canlılar olsun okyanuslarda yaşayan bu kablolara zamanla zarar vermeye başlamışlar. Bunun yanı sıra balıkçılıkla uğraşan kişiler de bu kablolara istemeden de zarar verebiliyorlar. Hatta şöyle örnek vereyim, yaşanmış bir olay bu. Fransa ile Afrika'yı bağlayan bir ağ varmış abi, ağ hattı var. Uzunluğu tam olarak hatırlamıyorum, yaklaşık 18 bin kilometre gibi hatırlıyorum ama 10 tane ülkeyi bağladığını hatırlıyorum. Zamanında balıkçılık yaparken bu ağı parçalıyorlar abi. Fark etmeden bu ağa hasar veriyorlar. Bunun eyvallah sonucunda Afrika'daki 3-4 ülke internete bağlanamıyor. Ya tamamen tüm internet hatları kapanıyor adamların. Yani çok ütopik bir şey gibi duruyor. Çok hani bu kadar da basit bir hat yoktur diyorsun. Basit bir bağlantı sistemi yoktur diyorsun ama aslında bağlandığımız internetin mantığı bu kadar basit bir şekilde ilerliyor.
Çok ilkel ya. Bayağı ilkel aslında.
Yani çok ilkel ama bence çok da etkili. Bunu yaparken şöyle bir rivayet var. Postacılık sisteminden esinlenerek yaptıklarını düşünüyorlar bunu. Hani nasıl ki posta sistemleri birbirine ülkeler arasında bağlantı kuruluyorsa ve bu şekilde biz Türkiye'den Amerika'ya ya da Rusya'ya falan dünyanın öbür bir ucuna bağlantı kurabiliyorsak internet sistemi içinde bunu düşünmüşler aslında temel olarak. Şuna değindim. Hemen onun üzerine ilerleyecektim. Hemen unutmadan devam edeyim. Tabii. Bizim bildiğimiz kablolardan biraz farklı dedin. Aslında temel olarak bizim bildiğimiz kabloları kullanıyorlar. Ama zarar görmesin diye bu kabloların etrafını sarıyorlar çeşitli koruyucu ekipmanlarla diyelim. Bunun sonucunda bizim bildiğimiz kablolardan okyanuslarda kullanılan kabloların üretim süreci yaklaşık bir aya kadar çıkıyor. Yani sırf adamlar bir ay bu kabloları üretmek için uğraşıyorlar. Daha sonrasında bunun hesaplamalarını yapıyorlar. Nerede zarar görmez bu kablolar? Nerede işte deprem hareketleri olduğunda en az zararı görürler ya da balıkçılık faaliyeti falan gerçekleşmiyor. Bunları hesaplayarak kabloların geçeceği yerleri tespit ediyorlar. Daha sonrasında da yeni kablo sistemleri kuruluyor. Bu şekilde ilerliyor abi.
Çok ilginç ya, aslında kilometrelerce işte veri aktarımı yapabilen böyle kabloların olması. Nasıl yani, bu kadar nasıl başarılı olabilir, aklımı almıyor bu benim.
Çok ilginç ve bence hayran duyulası bir şey yani. O kabloların aynen içerisinde öyle. Saniyede çok yüksek boyutta verilerin hızlı bir şekilde gidip gelmesi. Yani bence gerçekten çok başarılı bir iş bu. Ben burada şuna değinmek istiyorum. Hani Türkiye'de geçtiğimiz senelerde bu kablolar neredeyse yok gibi bir şeydi. Sadece bir tane kablo sistemi varmış. O da global ağ olarak adlandırdığımız, bizi diğer ülkelerle bağlayan hatmış. Bunun yanı sıra yakın zamanda dediğim tabii ki en az bir 10 yıl oluyordur. Türk Telekom çok ciddi yatırımlar yapmaya başlıyor ve özellikle Kıbrıs ve Karadeniz hattı üzerinde çok ciddi yatırımlarla Türkiye'nin de ağ sayısını çok önemli ölçüde geliştiriyorlar. Ve bence bu da takdir edilisi bir şey. Yani bizim de bu konuda boş durmadığımızı, bizim de çalışmalar yaptığımızı gösteren bir unsur bence bu.
Tabii ki canım, yani böyle internet şu anda yani elimiz kolumuz ve bunda aslında yatırım yapmadan durabileceğim bir sektör de değil. Ama işte herhangi bir şekilde yine de yatırımlardan kaçınılmaması gurur verici.
Ben bunu araştırırken birazcık şu soruyla çok fazla karşılaştım. İnsanlar şunu çok fazla sorguluyorlar. Global bir ağ oluşturulmuş, evet çok güzel, ama bu ağın finansmanını kim yapıyor, kontrolünü kim yapıyor? Bu sorular çok merak ediliyor. Şimdi şöyle ki abi, bu ağların finansmanını belirli kişiler yapmıyor. Yani daha önce bahsettiğim gibi bu ağlarda hissedar olan kişiler mevcut. Mesela Türkiye'deki geçen ağların neredeyse hepsinde Türk Telekom hissesi var. Ya aslında bunu devletler tam olarak yapmıyor. İnternet servis sağlayıcıları yapıyor diyebilirim aslında bu ağların oluşturulma sürecinde finansmanını. Onlar üstleniyor. Denetimini kim sağlıyor? Global olarak denetimi sağlayan bir kurum yok abi. Yani ben rastlamadım ve bildiğim kadarıyla da zaten bunu üstlenen bir kurum yok. Ama şöyle bir şey gördüm. Ne kadar doğru emin değilim. Bu yüzden kesin bir bilgiyi aktarmak istemiyorum. Mesela Global Ağ üzerinde Türk Telekom'un hissesi varsa Türk Telekom oraya gidip denetleme yapma hakkına sahipmiş. Ama tabii ki burada bence şeyin de önemi vardır. Ne kadar hisseye sahip, ne kadar konuşma yetkisi var. Bunların da bence tabii ki önemi vardır. Yani çünkü yaklaşık 30-40 ülkeyi birbirine bağlayan ağdan bahsediyoruz. Hani Türk Telekom'dan bahsediyorum burada. Hani Türk Telekom üzerinde konuşmuyorum tabii ki. Herhangi X şirketi diyelim buna. X şirketi mesela gidip ben bu ağ üzerinde denetleme yapacağım, bakım çalışması yapacağım falan diyemiyordur tabii ki bence.
Büyük ihtimalle işte ortak bir komisyonları falan vardır. Yani ben de bilmiyorum tabii ki, araştırmadım bunu ama. Yani tek başına karar alınabilecek çapta bir hisseye sahip olan şirket var mıdır?
Hani bunu bence şu yüzden de izin vermezler. Daha yeni bahsettiğim Fransa örneğinden bahsettiğim gibi. Fransa'da geçen ağdan bahsettiğim gibi. Olası bir hasar durumunda 10-15 ülkenin direkt internete bağlanması söz konusu. Yani çok büyük bir tehlike aslında bugünümüz için. Hani hiçbir aynen ülke bence bunu göz önüne almıyordur yani. Almaması da gerekiyor bence.
Riske atılacak bir konu değil canım şu anda, evet.
Şimdi kablolardan bahsettik abi, ama günümüzde internet erişimimizi sağlayan tek şey bu kablolar değil. Bunun yanı sıra uydu ağları da mevcut. Uydu ağı dediğimiz şey uydu üzerinden internet hizmeti alınması abi. Bunun içinde çanak anten sistemi kullanılıyor. Bildiğimiz televizyonlarda kullandığımız çanak anten sistemine benzer bir sistem kullanılıyor. Bunun temel amacı şu ki, uydudan direkt çanak antene gelen internet üzerinden yüksek hızlar elde edilmesi hedefleniyor. Ya bunun için altyapıya gerek yok. Hani daha yeni bahsetmiş olduğumuz gibi ülkeler arasında kablo sistemlerinin kurulmasına gerek yok. Direkt yani, evet, çanak anten sistemini kurduğun gibi bu uydu internet hizmetinden faydalanabiliyorsun. Bunun çalışma prensibi şu şekilde gerçekleşiyor. Anten sistemini kurduğun yere bir tane de yönlendirici kuruyorsun abi. Aralarında basit bir kablo sistemi mevcut. Bu kablo sisteminin yanı sıra bir tane de yönlendirici koyuyorsun, işte modem şeklinde. Direkt bu yönlendirici üzerinden internete bağlanabiliyorsun. Hani bugünümüzde çok fazla yaygınlaşmaya başladı. Özellikle Starlink'le birlikte inanılmaz derecede yaygınlaşıyor. Bunun yanı sıra Türkiye'de TürkSat bunu sağlıyor diyebiliyorum ve Uzaynet şeklinde bir sağlayıcının da sağladığını tespit ettim. Ben bunu gördüm birazcık. Yani Uzaynet ne kadar başarılı, bunun tam emin değilim ama TürkSat'ın uzun süredir bu konuda kullanıcılara hizmet verdiğini biliyorum. Zaten Starlink'e birazdan daha detaylı bir şekilde değineceğiz. Hani o uçsuz bucaksız bir şey olmaya başladı artık. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
Ya çok çok bildiğim bir konu değil, o yüzden hani detaylı bir şekilde yorum yapmam mümkün değil, ama Türkiye'de hani böyle bu tarz bir şeylerin olduğu konusunda benim çok bir fikrim yoktu sen söyleyene kadar. Demek ki reklam konusunda biraz daha geri planda kalıyorlar, ya da belki daha çok üst seviyeye çıkmış bir teknoloji yoktur bu konuda ve direkt kullanıcılara bunu ön plana çıkartmak istemiyorlardır. Belki daha güvenilir bir şekilde ilerlemek istiyorlardır. Ama eninde sonunda bence yani her şeyde olduğu gibi burada da kablolar devre dışı kalmaya başlayacak. Ve hani tamamen belki biz bilmiyorum görür müyüz, ama tamamen uydudan internet alınan bir dünyada gelecekte var gibi gözüküyor.
Bu az kullanım ben şuna bağlayabilirim birazcık. Hani altyapı konusunda, ya altyapı dedim, servis verilen yerler konusunda birazcık kısıtlı davranıyorlar. Yani TürkSat mesela son 5 yılı saymazsak sadece İstanbul ve Ankara'da bu hizmeti sunuyordu. Hani Uzaynet 81 ilde de sağlıyoruz diyor, ama dediğim gibi çok fazla bu konuyu araştırmadığım için, daha doğrusu Uzaynet'i çok fazla araştırmadığım için ne kadar başarılılar gerçekten 81 ili sağlayabiliyorlar mı? Bu konuda da çok emin değilim. Ama TürkSat'ın şunu yaptığını biliyorum. Son yıllarda çok ciddi yatırımlar yapmaya başladılar ve bunun sonucunda da Türkiye'deki neredeyse tüm büyük şehirlerde diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın, bunu da yanlış yönlendirmek istemem. Tüm büyük şehirlerde artık uydu internet hizmetini vermeye başladıklarını biliyorum ben.
Peki fiyatta bir farklılık oluyor mu abi? O konuda bir fikrim var mı? Hani normal işte atıyorum klasik bildiğimiz hani kablo ile gelen internet ve uydu arasındaki internette tarife farklılık var mı?
Fiyat konusunda TürkSat'ta çok ciddi farklar yok. Ben bunu hatırlıyorum. Çünkü bayağı bir araştırmıştım paketleri. TürkSat gerçekten erişilebilir fiyatlarla sağlıyor. Ama orada şöyle bir sıkıntı mevcuttu diye hatırlıyorum. Bunu çözdüler mi çözmediler mi günümüze emin değilim ama. Kotalı internet veriyorlardı. Yani sınırsız interneti vermiyorlardı. Daha doğrusu sınırsız interneti çok uçuk fiyatlarla veriyorlardı. Ama son zamanlarda BTK'nın bu konuda çalışmaları olduğunu biliyoruz. Belki ondan sonra tekrardan bir düzenleme yaparak sınırsız internetin fiyatını da düzelterek daha uygun fiyatlarla kullanıcılarına sunuyor olabilirler.
Yani demek ki hala işte çözülemeyen bir takım şeyler var herhalde, ya da bilmiyorum hani şu anlık şey mi yapıyorlar, kamuoyu yoklaması gibi mi sunuyorlar? İşte bu interneti alacak olan var mı, kullanacak olan var mı? Ya sınırlı internet şu anda günümüzde geçerli olmayan bir şey aslında. Hani her şeyi düşününce bütün
veri. Ya tabii ki yani kotalı internette ne kadar fazla aktif olabilirsin ki internette. bunu şöyle yorumlayabilirim ben. Hani Türkiye'nin coğrafyasını birazcık ele aldığımızda özellikle Doğu Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi çok dağlık olduğu için belki de çanak anten sistemlerinin kurulumu falan çok maliyetli olabiliyordur. Hani kullanımı çok bence çok kullanışlı olabilir. Ama hani şey olarak düşünüyor olabilirler. Bu insanların çanak anten sistemini kurabilecekleri alanları yoktur. İşte apartmanda yaşayan kişiler çanak anten sistemini kurmak için uygun alanlara sahip değillerdir. Bu yüzden de proje iller belirleyip işte büyük şehirleri seçmiş olabilirler çok daha fazla insanın yaşadığı için. Bu iller üzerinden belki faaliyetlerini hız kazandırmaya çalışıyor olabilirler senin dediğin gibi.
Evet vallahi ne olacak ne bitecek aslında benim de merak ettiğim bir konu olmaya başladı şu anda.
Şimdi uydu interneti demişken ben burada Starlink'e bayağı bir değinmek istiyorum. Çünkü özellikle Türkiye özelinde benim çok fazla canımı sıkmaya başlayan bir konu haline gelmeye başladı bu. Elon Musk öncelikle çok başarılı bir iş çıkarttı. Gerçekten her geçen gün daha da kapsamını genişletiyor bir hizmetin. Şöyle ki 2022 yılında diye hatırlıyorum. 2022 yılında ilk olarak Türkiye'de hizmet vermeye başlayacaklarını açıkladılar. 2022 yılı için hizmet vermeye başlayacaklarını açıkladılar. Böyle düzelteyim cümleyi.
Evet.
Daha sonra 2022 yılına gelindiğinde biz bu hizmeti veremeyeceğiz. Biz bunu 2023 yılına aktardık dediler. 2023 yılına girdiğimizde ise şu an o bilmiyorum biliyor musun ama Starlink'in bir hizmet kapsam haritası mevcut. Onun haritaya girdiğinde hangi ülkelerde kullanılabildiğini görebiliyorsun. Ve yakın zamanda kullanıma sunacakları ülkeleri de burada gösteriyorlar ve tarihli bir şekilde gösteriyorlar. Bu harita üzerinden Türkiye'ye geldiğinde şöyle bir şey yazıyor ki kullanıma sunulacak ama ne zaman kullanacağız sunulacağı bilinmiyor.
Biraz karışmış.
Yılan hikayesine dönmeye başladı gibi sanki bu Türkiye'de hizmet verme konusu. Bunun bence en temel sebebi şu ki dolar kuru çok fazla oynamaya başladı ve Starlink'in de şöyle bir vizyonu mevcut. Hizmet verdiğimiz tüm ülkelerde sabit fiyat politikası uygulayacağız. Yani ister Türkiye'de ol, ister Amerika'da ol, aynı fiyatı ödeyeceksin. Dolar bazında aynı fiyatı ödeyeceksin diyor adamlar. Hani bu yüzden de çok uygun bir fiyatı olmadığını da hatırlıyorum. Yakın zamanda zaten bir zam yaptılar. Yaklaşık $110 diye hatırlıyorum ben aylık. Bir de onun kurulum kitini alıyorsun ilk başta. $550 gibi bir fiyatı vardı. Şu an zamdan sonra değişti mi değişmedi mi ona emin değilim. Onunla birlikte Türkiye'de çok ciddi bir maliyet oluşturur. Yani hani bireysel kullanıcıların, bireysel internet kullanıcıların evlerinde kullanması zaten çok da mümkün olmayan bir sistem bence fiyat bakımından. Belki bu yüzden birazcık erteliyor olabilirler. Bunun dışında hani ertelemelerini gerektirecek bir sebep yok bence. Özellikle son zamanlara baktığımızda mesela Ukrayna'da savaş çıktı. Ukrayna'da direkt insanlar internete erişemiyor diye Elon Musk'ın çalışmalarıyla Ukrayna'da Starlink hizmet vermeye başladı. Aynı şekilde İran'da kısıtlamalar geldi. İran'daki insanlar internetten geri kalmasın, internet kullanabilsinler diye hızlı bir şekilde orada da aktifleştirdiler. Hani isteseler Türkiye'de aktifleştirmemeleri için hiçbir sebep yok aslında. Ama dediğim gibi bence maliyeti orada insanların karşılayamayacaklarını birazcık düşündükleri için ertelemeyi tercih ediyorlar diye düşünüyorum.
Aynen öyle, çok mantıklı. Yani çok $110'dan bahsediyorsun ve şu anda hani şu anki kurla beraber kaç? 2000 liraya yakın bir aylık ücret oluyor. Kim yani kim 2000 lira verebilir aylık internette ki? Hani kim vermeyi tercih eder? Daha da önemli sorusu, alternatiflerin bu kadar çok olduğu bir ülkede gidip Starlink'e 2000 lira ve ne kadar internet hızı var aslında, onu değinmedik bilmiyorum ama.
Değinecek, tam buna değinecektim tamam. Ben de aslında ama bundan önce şunu da eklemek istiyorum. Hani maddi konuda biraz destek çıkıyormuş gibi olduk. Hani maddiyattan dolayı gelmiyordur falan filan diye. Burada da şöyle bir tezatlık var. Hani Türkiye'den alım gücü daha düşük olan ülkelerde 2023 yılında hizmet sunacaklarını açıklıyorlar ve hani vermeye de başladılar. 2023'ün ilk günlerinden itibaren bu ülkelerde de hizmet vermeye başladılar. Hani orada nasıl bir strateji geliştiriyorlar, nasıl bir hizmet politikası uygulayacaklar bilmiyorum. Ama hani bu saatten sonra gelse de senin dediğin gibi Starlink gelişirken Türkiye'deki internet sağlayıcıları da gelişmeye devam ediyorlar.
Aynen öyle.
O kadar pahalı bir internet kullanılır mı bu saatten sonra? Bence de büyük bir soru işareti. Hız konusunda şöyle bir şey söyleyebilirim. Hız konusunda çok fazla değişik gösteriyor. Hani bölgesel olarak mesela Avrupa'da verdiği hızı Amerika kıtasında veremiyor olabiliyor. Ya da tam tersi, Amerika'nın bazı bölgelerinde sağlamış olduğu internet hızını Avrupa'da veremeyebiliyor. Ama ortalama olarak değişkenleri göz ardı ettiğimizde ortalama olarak 100 megabit bir indirme ve yükleme hızı verdiklerini söyleyebiliriz.
İkisinde de 100 megabit tarı veriyorlar. Öyle mi diyorsun?
Bunu hedefliyorlar. Hani dediğim gibi bazı yerlerde bunun üzerine de çıkabiliyorlar. Bazı yerlerde ise çok altında kalabiliyorlar. Ortalama olarak bunu belirtmeyi tercih ediyorlar.
Yani şu anda işler iyice karmaşık hale geldi. 100 megabit'e 2000 lira istiyorlarsa. Yok hayır. Yani ben alacak bir kişi tanımıyorum şu anda en azından etrafımda.
Devamında Türkiye'deki sağlayıcılardan da bahsedeceğiz. O yüzden buna çok değinmek istemiyorum ama. Yani Türkiye'de zaten bu hizmeti ve daha uygun fiyatlarla veren sağlayıcılar mevcutken bence de çok küçük fiyatlandırma yani. Tamam, sabit fiyatlandırma çok cazip geliyor. Yani her yerinde aynı fiyatlandırmayı uygulayalım falan ama bu kadar da yüksek uygulamayalım bence. Yani hani şeyi göz ardı ediyorlar birazcık. Tamam, her ülkede kullanıma sunmayı hedefliyorlar. Bu çok güzel. Hani ortak fiyatlandırma da yapalım. Bu da çok güzel. Ama mesela sen Amerika'nın alım gücüyle Afrika'daki herhangi bir ülkenin alım gücünün aynı olmadığını da varsayarsak hani bunu nasıl göz ardı ederek hizmet politikası oluşturdular? Orası ben birazcık ilginç yani.
Olay orada bitiyor zaten. Ya bunun en güzel örneği Amazon işte. Prime'la Türkiye'ye geldiklerinden beri herhangi bir şekilde farklılık göstermeyeceklerini. 1 dolarla girdiler Türkiye'ye. O zaman da işte dolar kuru yaklaşık 8 falandı. Şu anda hala aynı fiyatta 8 lira. Yani hiç değiştirmediler ve aslında zarar da ediyorlar ama Türkiye'de çok fazla kullanıcısı olduğunu tahmin ediyorum ben Prime'in.
Burada şöyle bir güzellik mevcut. Şimdi Starlink'in son eklemeler yapıp kapatacağım bu konuyu da. Daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü daha çok konuşacak konumuz var. Hız arttıkça fiyatın artmayacağını taahhüt ediyorlar. Yani ilk başta böyle taahhüt ediyorlardı. Bundan sonra nasıl olacak bunu bilmiyorum ama. Yani sürekli yeni uydu gönderdiklerini ve hizmetlerini de geliştirdiklerini düşünürsek hani hızın da sabit kalmayacağını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor aslında burada fiyat değerlendirmesi yaparken. Hani şu anda bu kadar hız değerleri sunuyorlar ama gelecekte tabii ki çok daha yüksek hız değerlerine ulaşacaklardır diye düşünüyorum ben.
O zaman şöyle bir dezavantaj çıkmıyor mu aslında şu anda abone olanlar için? İlerleyen dönemde de aynı ücreti ödeyecekler evet ama o zaman katılanlar daha yüksek hız alacak ve daha yine aynı ücreti ödeyecekler. Hani.
Aynen o şekilde. Bence Starlink şu an dünya genelinde kullananlar daha çok şey amacıyla kullanıyorlar. Hani taşınabiliyor, dilediğin yere kurup anında kullanabiliyorsun ya. Hani ben evimde şahsen bunu Amerika'da da olsam çok kullanır mıydım bilmiyorum. Çünkü Amerika'da da aynı hız değerlerini daha uygun fiyatlara hatta daha yüksek hız değerlerini sağlayan firmalar da mevcut. Hani o yüzden sabit hattın üzerinde kullanmazdım da. Dediğim gibi mesela karavanım vardır, bir yer sürekli geziyordurumdur bir yerlere. Orada Starlink çok rahat bir şekilde kullanırım yani.
Evet, o açıdan bakınca aslında gayet mantıklı evet.
Şimdi hız değerlerinden bahsetmişken lafını bölüyorum kusura bakma ama burada hız değerlerinde dünyada en hızlı interneti kimler kullanıyor? Biz hangi durumdayız? Bunlara değinmek istiyorum ben birazcık. Şimdi hız değerlerini temel olarak sabit ağlar üzerindeki hızlar ve mobil ağlar üzerindeki hızlar olarak iki kategoride değerlendiriyorlar. Birazdan paylaşacağım veriler şöyle toplanıyor. Mesela sen giriyorsun internet hız testi yapıyorsun. Ben giriyorum internet hız testi yapıyorum. Atıyorum Ağrı'daki adam giriyor internet hız testi yapıyor. Bunun sonucunda da hız testi platformları Türkiye'nin belirli yerlerinin hız testi yapan kişilerin verilerini harmanlıyorlar ve ortalama bir değer elde ediyorlar. Tüm dünya genelinde de aslında böyle değerler elde ediyorlar. Ve daha sonrasında bu değerler bazında karşılaştırma yapıyorlar.
Çok iyi.
Şimdi en son paylaşılan verilere göre ya 2022 yılının son çeyreğinde paylaşıldı bu veriler. Sabit ağda en yüksek interneti Singapur kullanıyor.
Evet, şaşırmadık.
Hız değerleri konusunda indirme kısmında 207 megabit'e kadar varan hız değerlerine ulaşıyorlar. Bu tabii ki ortalama değer bahsettiğim gibi.
Ortalama değer aynen.
Tamam. Aynen. Daha düşük ve daha hızlı kullanan kişiler de mevcuttur tabii ki Singapur'da. Yükleme hızı konusunda da 173 megabit hıza kadar değer aldıklarını belirtiyorlar. Dünya ortalamasını da paylaşacağım birazdan. Onunla karşılaştığımda çok daha doğru bir sonuç ortaya çıkacak ama hani şunun spoilerını vereyim. Adamlar cidden internet konusunda çok çok öndeler dünya konusunda. Özellikle Türkiye'yi paylaştığımda yani biz internet kullanıyorsak onlar ne? Onlar internet kullanıyorsa bizimkine gibi bir soru işareti oluşacak. Mobil ağda ise en hızlı interneti kullanan ülke Birleşik Arap Emirlikleri oldu 2022 yılında. İndirme konusunda 134 megabit ortalama hızı elde ettiler. Yükleme konusunda ise 23 megabite kadar varan ortalama hız elde ettiler. Hani mobil ağda ben çok şaşırdım çünkü gerçi sabit ağda da şaşırdım çünkü hem sabit ağda hem mobil ağda ilk 5'te sanırım Avrupa'da bir ülke yoktu. Öyle hatırlıyorum.
Çok ilginç aslında YouTube'a bakınca.
Ama hatta işte mobil ağda çoğunluğu şey oluşturuyor diye hatırlıyorum. İlk sıraları Arabistan kıtasındaki ülkeler oluşturuyor diye hatırlıyorum.
Allah Allah, onun sebebi ne acaba? 5G üzerinden yapılan belki denemeler etkili olmuştur orada. Belki çok yoğun çalışmalar yapılmıştır.
Bu bana çok şaşırtıcı gelmişti. Şimdi ortalamalara geçelim istiyorsan. Dünya genelinde ortalama sabit internet hızı 64 megabit indirme hızı olarak hesaplanmış. Ortalamasından bahsediyoruz yine.
Beklediğimden çok da yüksek.
Birazdan Türkiye'yi verince neden böyle dediğini daha iyi anlayacağız. Yükleme konusunda da 28 megabit'e kadar varan ortalama bir hız tespit etmişler. Mobil ağlarda ise 33 megabit indirme ortalama hızı, yükleme konusunda da 14 megabit ortalama indirme hızı tespit edilmiş.
Evet.
Şimdi Türkiye'ye geçelim abi, hazır mısın?
Hadi bakalım.
Ben iyiden başlamak istiyorum, kötüye en sonu bırakmak istiyorum burada. Mobilde Türkiye'de ortalama 33 megabit indirme hızı tespit edilmiş 2022 yılında.
Gayet yükleme hızı ortalama yakın.
14 megabit bir ortalama hızı tespiti yapılmış.
Evet.
Yani ortalamayla neredeyse aynı değerlere sahibiz.
Yani öyle.
Sıralamada da dünya genelinde 58. sıradayız abi hız konusunda.
Çok iyi abi. Telefonun çektiği her yerde demek ki güzel internet alabiliyoruz.
Aynen o şekilde abi. Şimdi sabit ağ söyleyince ise biz ne kullanıyoruz diye bir soru işareti oluşacak. Sabit ağda Türkiye'de ortalama indirme hızı 30 megabit olarak tespit edilmiş abi.
Oo.
Yükleme hızı ise sadece 6 megabit.
Harika. Yani peki, ne denebilir? Kaçıncı sıradayız?
Tahmin etsen abi, kaçıncı sıradayızdır sence burada?
Kaç ülke üzerinden vardı onu kaçırdım.
128 ülke vardı hatırlıyorum.
Bence bir 100'e yakın bir yerdeyizdir ya.
Evet abi, tam çok 101. Mi? Sıradayız.
Gerçekten. Harika.
Hani bence bu cidden çok, nasıl söylesem, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama çalışmamız gereken bir alan olduğunu gösteriyor bence bu. Yani evet, bu alana yoğunlaşmalıyız.
Biraz geride kalmış gibi bunda.
Şöyle bir eleştiri yapmak istiyorum. Hani fiyat karşılaştırması yaptım be. Mesela Singapur'dan bahsetmiyorum tabii ki. Singapur'da fiyatlar dolar bazında olduğu için çevirince çok uçuk şeyler çıkıyor ama alım gücü olarak alım gücü olarak bahsediyorum. Alım gücü olarak ben de Türkiye'deki internet çok hani günümüzde özellikle erişilebilir diyemiyorum ben. Hani kaliteli bir internete erişmek istediğinde en az 200-300 TL'yi gözden çıkartman gerekiyor.
Aynen öyle.
Yani asgari ücret şu bu, hani bunun tartışmasına girmeye bile gerek yok. Hani o yüzden bu kadar yüksek falan filan diyecekler, çıkacaktır tabii ki. Ama bence hani sağlanan şu internetin kalitesi göz önüne alındığında bu kadar yüksek fiyatlandırma olmamalı diye düşünüyorum.
Tabii ki canım. Ya senin biraz önce bahsettiğin gibi Avrupa'da yani çok ortalamada belki var. Ortalamanın altında kalan ülkeler bile var ama en azından o ülkelerde bir şekilde internete erişim ucuz. Hani uygun fiyatla erişebiliyorlar ve neredeyse bütün halka kolay bir şekilde internet erişimi sağlıyorlar.
Ben bu konuda bir de şöyle bir eleştiri yapmak istiyorum Türkiye'de. Hani son zamanlarda çok fazla sağlayıcı ortaya çıktı. Daha doğrusu kurulmaya başladı. İşte TürkNet falan tabii ki yeni değil. Bunlar çok aslında köklü şirketler. Ben burada şuna çok dikkat çekmek istiyorum. Sabit fiyat politikasıyla hizmet verdiğini iddia eden kurumlar. Mesela Ankara'da, İstanbul'da gerçekten yüksek hızlar veriyorlar. 100 megabit'e varan hızlar. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 1000'e kadar çıktı bu.
Evet.
Bayağı hızlı internet veriyorlar. Ama sabit fiyat politikasında bir anormallik var. Mesela doğudaki adam, Karadeniz'deki adam fiber ağı olmadığı için ADSL internetten faydalanıyor bu sağlayıcılarda. Hani ondan da 170 lira alıyorlar. 100 megabit internet sağladıkları adamdan da 170 lira alıyorlar.
Aynen
Hani
öyle.
cidden burada bir mağduriyet var ama hani şirketler bunu görmezden mi gelmek istiyor? Bunun yanı sıra kullanıcılar da çok eleştirmiyorlar bu konuyu. Bu da bana çok tuhaf geliyor. Hani adamlar orada 100 megabit alıyor. Sen en fazla 16 alıyorsun. Ama hiç eleştirmiyorlar da yani çok ilginç geliyor bu bana.
Aynen öyle ya, en azından bazı internet sitelerinde şey oluyor, hani bu işte internet sağlayıcılarının hani adresinizde ne kadar verebiliyoruz onu teyit eden bazı araçlar kullanıyorlar. O biraz daha bilinç kazanması adına güzel ama belki halk bunun farkında bile olmayabilir. Yani Furkan, kullanıcıların çoğu, yani bu kadar teknolojiyle içli dışlı olmayan insanlar internet hızıyla da çok ilgilenmiyor olabilir. Sadece internetim neden yavaş diye sorguluyor olabilir.
Bence
Müşteri
şu
hizmetlerini arıyor olabilir.
pandemi sürecinden sonra bu internet hızı konusu bence çok daha değer kazanmaya başladı ki insanlar da artık sorgulamaya başlamışlardır diye düşünüyorum ben. Hani kendimden örnek vereyim. Pandemi sürecinde küçük bir şehirde geçirdiğim için internet hızımı arttırmam gerekiyor. Arttırmak da istiyorum. Yani Türk Telekom'a başvuruyorum. Altyapıyı geliştiremiyoruz diyorlar. TürkNet'e başvuruyoruz. Türk Telekom geliştiremediği için biz de onlar üzerinden hizmet verdiğimiz için veremiyoruz diyorlar. Yani Turkcell'e başvuruyorsun. Turkcell zaten küçük şeyleri neredeyse hiçbir şekilde ciddiye almıyor. Yeni yeni almaya başladılar. Fiber internetlerini yeni yeni sağlamaya başladılar. Hani bence özellikle küçük şehirlerde çok ciddi bir internet sıkıntısı var Türkiye'de.
Ya sadece küçük şehirlerde değil, büyük şehirlerin belli bölgelerinde sadece fiber var. Yani ben de İzmir'de yaşıyorum ama yok, hani her yerde yok. İzmir'in yine nispeten büyük bir şehir sayabiliriz belki İstanbul'la, Ankara'yla belki kıyaslamadan, ama ya yani benim oturduğum sokakta mesela fiber altyapı yok. O yüzden hani bu konuda biraz biz belki geride kalmışız. Belki bütün internet sağlayıcıları birleşerek Türkiye adına güzel bir çalışma yapma kararı verirse bu sorunun üstesinden gelebilirler, ama onun da ne kadar gerçekleşeceği
Ben
hayal yani.
bunu bayağı bir araştırdım abi işte neden altyapıya yatırım yapmıyorlar, neden geliştirme falan diye. Aslında yapıyorlar ama o noktada altyapıya yatırım yapan şirket sayısı 1-2'yi geçmiyor. Yani Türk Telekom çok ciddi yatırımlar yapıyor. Ama dediğim gibi Türk Telekom'un yatırımları da belli bölgelere odaklanmış durumda. Belli bölgelere yoğunlaşmışlar. Burada bizim olası kullanıcı kitlemiz çok fazla. Biz buraya altyapıyı iyileştirirsek daha fazla kullanıcıya hizmet veririz şeklinde bir altyapı iyileştirme sistemleri var. Ve burada şöyle bir sıkıntı var. Mesela diğerleri neden geliştirmiyor acaba diye. Maliyetten çok fazla kaçınıyorlar. Hani
Evet.
cebimizden para çıkmasın mantığı var birazcık adamlarda. Bizim cebimizden para çıkmasın zaten şu an senin de dediğin gibi çok fazla şikayet de gelmiyor. İşte internet hızı neden düşük diyenler bizi aradıklarında işte altyapınız yetersiz falan dediğimizde hiç itiraz eden sayısı çok az diyorlardır büyük ihtimalle. Ama bu yüzden de bence pek yatırım yapmaya da taraftar değil gibiler.
Aynen öyle işte. Aslında bu konuda belki bir şekilde kullanıcıların şeyler yapması lazım. Yani bir şekilde şikayetlerini dile getirmesi lazım. Aksi takdirde hiç çözüm yolu yok gibi gözüküyor Furkan.
Burada bir eleştiri daha yapacağım abi fiyat konusunda. Şimdi telekomünikasyon evet cidden maliyetli bir sistem, maliyetli bir sektör. Altyapı maliyeti olsun, personel maliyeti olsun cidden hani şirketlere bir noktada hak veriyorum. Ama Türkiye'deki şirketler şunu çok fazla yapıyorlar. Maliyetleri az bir şey arttığı anda artan maliyeti direkt kullanıcıya yansıtıyorlar.
Evet.
Hani bunu şundan örnek verebilirim. Ocak ayında örnek vererek söylüyorum fiyatı. 100 lira olan bir paketi bir ay sonra, 2 ay sonra tekrardan 100 liraya başka yeni bir kullanıcının alması neredeyse imkansız Türkiye'de. Özellikle şirket adı vererek burada eleştirmek istiyorum. Türk Telekom ve Turkcell'de bu çok fazla oluyor ki ben de bunu çok fazla yaşadığım için söylüyorum. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Kendi yaşadığım örnekten bahsedeceğim birazcık. Fiyat konusunda o kadar anlamsız davranıyorlar ki kullandığın hızı düşürerek aynı fiyat üzerinden hizmet vermeye devam etmeyi teklif ediyorlar sana. Hani iyiye gitmesi gereken yönde hızı düşürüp fiyat konusunda eleştiri gelmesin diye aynı fiyatlı daha düşük kalitedeki paketi vererek kullanıcıları memnun etmeye çalışıyorlar. Cidden Türkiye'de çok ilginç bir müşteri memnuniyeti şeyi var orada. Vizyonu var adamlarda. Hani çözemedim ben.
Ya evet tamam ekonomimiz kötü ama hani bu teklif edilebilecek bir şey mi yani? Bunu aslında sorgulamak gerekiyor belki de burada. Yani sizin internet hızınızı düşürelim madem aynı parayı ödemek istiyorsun.
Ve
Hayır
burada
ben
şu
aynı
şekilde
interneti
mağdur
kullanmak
edilen,
istiyorum.
pardon abi lafını böldüm. Şöyle mağdur edilen çok fazla insan var. Hani senin de dediğin gibi insanlar çok fazla internet hızı konusunda sorgulamadıkları için adamlar orada biz size aynı fiyat vereceğiz diyor ama mesela paket konusunda hiçbir bilgi vermedikleri için fiyatı sabit tutup paketini düşürdükleri insanlar sayısı da çok fazla. Hani
Evet.
bu bir noktadan sonra bence dolaylı dolandırıcılığa giriyor yani.
Ya Furkan, biz herkes hani senin benim ya da teknoloji takip eden insanlar gibi değil ya. Megabit ne demek bilmeyen bir sürü insan vardır Türkiye'de eminim ben. Hani bunun neye karşılık geldiğini atıyorum. 16 megabitle 100 megabit arasındaki farkı bilmeyen bir sürü insan vardır. Yani o
Abi
yüzden
ben Türk
evet.
şirketleri hakkında son bir eleştiri daha yapacağım. Yani bu
Tabii
uzadıkça gidiyor ama.
ki.
Taahhüt konusu cidden artık rezalet bir konu olmaya başladı. Hani ilk başta 12 ay, 6 ay gibi kabul edilebilir düzeylerde taahhütlerle çalışıyorlardı. Ama günümüzde 24 ay, 36 ay hani cidden çok anlamsız bir şekilde sözleşmeler yapmaya başladılar. Hani 24 ay gerçekten yani çok uzun bir süre yani.
Biraz bağlayıcı bir süre evet.
Ve çıkmak istediğinde de çok anormal fiyatlar çıkartıyorlar. Mesela 6-7 ay kullanmış olduğunu varsayalım. Tabii ki paketine göre değişiyor ama en düşük paketten kullansan bile şey olarak gösterdikleri için mesela normalde 500 lira ama biz size bu paketi indirimli 200 liraya veriyoruz gibisinden zaten olan fiyatı indirimli fiyatıymış gibi gösterdikleri için mesela 6-7 ay kullansan 900 bin lira gibi çok ciddi bir cayma bedeli çıkıyor yani orada. Bu konuda bence çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor artık.
Ben de sana katılıyorum sonuna kadar. İnternet konusunda biraz daha çalışmamız lazım ülke olarak.
Mobil internet konusunda birazcık iyi gözüküyoruz. Hani hız konusunda iyi gözüküyoruz. Bence orada fiyat konusunda yine çok gerideyiz. Bunu ben yine bir örnekle karşılaştırmak istiyorum. Rusya'dan örnek vereceğim. Hani bizim segmentimizde bir ülke bence ekonomi anlamında. Bizden tabii ki doğal kaynaklardan dolayı
Evet.
daha iyiler ama güncel ekonomiden bahsediyorum ben. Hani savaş durumu falan filan. Yakın zamanda da deneyimlediğim için ben oradan örnek vermek istiyorum birazcık.
Tabii.
Mobil internet konusunda şöyle davranıyorlar abi. Genellikle orada mobil bir hat almak istediğinde limitsiz internet veriyorlar sana. Hani ya limitsiz internet veriyorlar ya da 50 GB gibi çok uçuk paketler veriyorlar. Yani Türkiye'deki gibi 8 GB verelim ya da 2 GB gibi daha da düşüren paketler yok orada. Fiyat konusunda dolar olarak karşılaştırdığımızda hani Türkiye'den çok daha ucuza sınırsız internet veriyorlar abi. Hani ekonomik olarak
Evet.
karşılaştırma yapıyoruz evet hani mevcut ekonomik şartlarımız biraz zor falan filan diye ama adamların da oradaki durumları çok iyi değil. Şu an güncel ekonomileri çok iyi değil. Hani yapılmak istenirse yapılabilen bir şey bence hani.
Yani ben biraz önce de işte bundan bahsetmeye çalıştım Avrupa ülkelerinden örnek verirken. Yani bir şekilde İnternet artık bizim vazgeçilmez bir parçamız. Yani her şeyimizi onun üzerinden hallediyoruz. Gün içerisinde bilmiyorum kaç defa internetle bir işimizi hallediyoruz. Buna her an erişebiliyor olmamız lazım ve buna uygun fiyatlı olarak erişebiliyor olmamız lazım. Yani bu bizim için artık su ve barınma gibi bir ihtiyaç haline gelmeye başladı. Ki birçok meslek için de yine aynı yere gelecek. Kaçınılmaz hani internet kullanmak. O yüzden buna bir şekilde erişemediğimiz sürece ve hani buna çok paralar ödemek zorunda kaldığımız sürece diğer alanlarda da aslında önümüz tıkalı gibi gözüküyor.
Abi yani günümüzde her şeyin dijitalleştiğini düşünürsek bence internet paketlerinin çok pahalı olması yani üst paketlerin. Yani şundan örnek vereceğim. Mesela çok basit örneklerle ilerleyeceğim. YouTube'da yayıncılık yapmak istediğini varsayalım abi ve 16 megabit paketin var. Sen bir video çeksen ve onu yüklemek istesen sana ölüm gibi bir şey olacak yani. Sen
Aynen
bilgisayarı
öyle.
açacaksın sabah akşama kadar bekleyeceksin başında. Hani senin de dediğin gibi bence bu İnternetimizin zayıf olması bizim dijital ortamdaki sektörler başta olmak üzere birçok sektörde de geri kalmamıza neden oluyor aslında.
Aynen öyle abi
Yani
katılıyorum sana.
şirketlerin ısrarla bu konuda yatırım yapmak istememeleri yani çok fazla mı kâr etmek istiyorlar yoksa hani yeterli kapasitelerim yok bilmiyorum gerçekten ciddi anlamda bilmiyorum. Yani
Ya da cidden hani
araştırmalarda falan.
buna rağmen kâr edemiyorlar mı ki altyapıya ayıracak bütçe bulamıyorlar. O da belki bir şeydir. Hani biz çok içinde olmadığım için ben bilmiyorum da. Ama bu biraz daha uzak bir ihtimal gibi gözüküyor bana yani ne yalan söyleyeyim.
Ben de senin gibi düşünüyorum abi. Yani daha fazla görmeden umarım önümüzdeki günlerde, önümüzdeki senelerde hem paket fiyatlarını hem kalite hızlarında bir iyileştirme yaparlar diye umut ediyorum. Şimdi internetin birazcık geleceğinden bahsedelim. Sürekli şu anki zamandan bahsediyoruz. İşte sağlayıcıları falan eleştirdik. Biraz da güzel şeylerden konuşalım.
Hadi bakalım.
Gelecekte internet konusunda bizi ne bekliyor? Günümüzde yapılan en önemli çalışma bence kuantum internet çalışması abi. Hani uydudan bahsettik. kablo altyapısından bahsettik. Bir de kuantum internet altyapısı geliştirmeye başladılar. Şu an daha doğrusu geliştirmeye başladılar demeyelim de çalışmalar yapıyorlar. Kuantum internet dediğimiz şey şu abi. Bunu günümüzde ikili sistemler üzerinden denedikleri için ikili örneklerle vereceğim. Bende kuantum bilgisayar var, sende kuantum bilgisayar var. İki bilgisayar arasında bağlantı kurarak internet bağlantısı kurmaya çalışıyorlar. Şimdi bunun avantajı şu ki kuantum internette kuantum sinyalleri kullanılmaya çalışacak. Böylece veri iletişim hızı ışık hızından daha da fazla olacak diye bir iddia var abi.
Nasıl ya? Yine anlayamadım. Veri iletişim hızı ışık hızından daha hızlı olacak.
Yani... Aynen abi. Işık hızını geçecek diyorlar.
Aa, bu mümkün mü peki bu gerçekten?
Ya mümkün mü değil mi? Çalışmalar yapıyorlar abi. Bunu şöyle açıklayayım. Hani günümüzdeki cihazlar ve altyapıları ele aldığımızda yani çok da mümkün değil günümüz için.
Evet.
Ama Çin ve Amerika Birleşik Devletleri hem altyapı için hem cihaz için çok ciddi çalışmalar yaptıklarını belirtiyorlar ve çok ciddi bütçeler ayırdıklarını açıkladılar. Yanlış hatırlamıyorsam Çin'de olması gerekiyor. İlk çalışmalarda iki tane kuantum bilgisayar arasında iki nokta bağlantısı şeklinde bir test etme sürecini gerçekleştirmişler diye biliyorum ben. Peki, hani senin de dediğin gibi günümüzde çok uçuk geliyor. Çok hani erişilebilir bir şeymiş gibi gelmiyor ama zaten gelecekten bahsediyorum birazcık. 50-60 yıl sonrasına değinmek istedim. Hani evet. Günümüzde zaten Türkiye bazından en azından ilerleyebileceği seviye belli bence. Yani zaten şu anda da yaşayarak görüyoruz. 2 yıl öncesine kadar, hatta pandemi sürecinin öncesine kadar diyelim. En fazla mesela Anadolu'da diyelim, Anadolu'nun küçük şehirlerinde, hatta büyük şehirleri de varsayalım. 24-32 gibi 32 megabit gibi internet hızları sağlarlarken şu an hani en kötü diyebileceğimiz sağlayıcılar bile 100 megabit'e kadar ulaşmaya başladılar. Hani bence şu an ilk etapta dünya genelinde olarak düşünüyorum ben bunu. Hızı arttırmaya çalışacaklar diye tahmin ediyorum ben. Öncelikle hızı arttırmaya çalışacaklar. Daha sonrasında senin dediğin gibi kablolardan birazcık kurtulmaya çalışacaklardır. Ki kablolar cidden çok maliyetli oluyor. Hani evet. Daha en girişte de bahsettiğimiz gibi 38 bin kilometrelik kablolardan bahsediyoruz. Onlardan birazcık kurtulup uydu ağlarına yönelmeye çalışacaklardır. Daha sonrasında da bence bizi artık kuantum internet bekleyebilir diye düşünüyorum.
Bu peki şey var mı hani elimizde onun için bir veri var mı? Ne kadar mesafe işte ne kadar uzaklıkta çalışabiliyor? Ne kadar veri aktarımı yapılabiliyor? Ne kadar başarılı daha doğrusu bu de?
Yok abi dediğim gibi hani günümüzdeki cihazlarla ve altyapılarla bunu test etmek ve kullanmak birazcık imkansız olduğu için çok nesnel veriler elde etmemişler. Sadece tahminler üzerine ilerliyorlar.
Teorik kısımdalar.
Aynen. Aynen şöyle yaparsak böyle olur şeklinde ilerliyorlar birazcık.
Yani evet.
Ama yine de bunun düşünülmesi bile hani ışık hızını geçecek internet altyapılar oluşturalı falan diye düşünülmesi, bu konuda proje üretilmesi bile çok başarılı bence. Yani Türkiye'ye gelir mi gelmez miyiz bunu görür müyüz? Bence görmeyiz kesinlikle ama.
Bizim sadece reklamlarımızda ışık hızında internet vardı.
Çok fazla gömdük bugün gerçekten. Şöyle genel olarak biraz topladığımızda abi internette biz birazcık şeye değinmeye çalıştık bugün. Sağlayıcılara nasıl erişim sağlıyoruz, sağlayıcılar bize nasıl dağıtıyor. Yani bunun dışında çıkarsak internete nasıl giriyoruz, işte tarayıcıda bir sayfayı nasıl görüntülüyoruz falan bunlar cidden konuşursak çok uzun sürecek şeyler. Günlerce konuşuruz bunları. Hani ona da bir sonraki bölümümüzde artık konuşuruz diye umut ediyorum.
Bu da başka bir videonun konusu diye.
Mert katıldığın için teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim Furkan. Çok güzel bilgiler verdin bugün bana.
Dediğim gibi birazcık fazla gömdük sanırım şirkette. Şöyle bir genel olarak toplamak gerekirse hız konusunda evet dünyadaki diğer ülkelerin hatta ortalamanın altında kalan bir hız değerlerine sahibiz. Ama gelecek için de dediğim gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'deki şirketler de çalışmalarını hız kazandırdılar. Türkiye'nin tüm şehirlerinde fiber altyapısı sağlamaya çalışıyorlar. Bu konuda çok ciddi altyapı yatırım çalışmalarına başladılar. Umuyorum ki gelecekte yakın zamanda Türkiye'deki her insan daha yüksek hızdaki internetlere erişebilir. Hatta şöyle diyelim. Türkiye'deki tüm insanlar hızlı hızsız herkes internete erişebiliyor olsun.
Umudumuz bu yönde.
Tekrardan katıldığın için teşekkür ediyorum. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Gelecek hafta sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle.
Görüşürüz.